Avukatımı istiyorum. Bekir Coşkun.
Ayrım 11.
Ebu Şevket, El-Hukukül Kitap'tan mealler vererek, ariflerin menkıbeleri buyuruyorlar ki, bir kimse diğer bir kimsenin aleyhine çeteler kurarsa, ol kişi cennetin kerametine mazhar olamaz, diyerek özlü bir konuşma yaptı. Dinleyenlerin itikadı bir iken bin oldu. Başbakan, şimdi de kardeş partiden arkadaşımız, Milli Eğitim Bakanımız Mehmet Efendi'den sağlam bir konuşma yapmasını istiyoruz, dedi. Mehmet Efendi, utanıp parmaklarını masasının kenarında yürütürken, ben bir tek mini tavşan ile beyaz meleki bilirim, dedi. Kabine, isteriz, isteriz diye tempo tuttu. Devlet Bakanı Ebu Mollaoğlu ise Bedir Kalesi cengini anlattı. Kabine ağlıyordu. Herkesin ağlamakta olduğunu gören hatip, elini kulağına atıp sesini yükselterek, bir beyaz kuş geldi, dedi ki, ey irşat, ol Bilal Habeşi olmuştur şehit. Dediğinde ise kadın başbakan yardımcısı örtüsünün altından, eyvah Bilal Bey'i de mi vurdular, diyerek adeta hıçkırdı. Başbakan, o eskiden olmuş, dedi. Başbakan yardımcısı gözlerini silerken, olsun ben yeni duydum, diye inledi. Ve Ticaret Bakanı parmağını göğe doğrultup haykırdı. Tekbir. Hep bir ağızdan tekbir getirdiler. İtikatları bir iken bin oldu. Ve toplantı bittiğinde başbakan ile yardımcısı medyaya irticai faaliyetlerin ele alındığını, Bakanlar Kurulu'nun irtica üzerinde hassasiyetle durduğunu açıkladılar. Demirtepe Köprüsü. Ankara'nın Demirtepe Köprüsü'nü yıktılar. Yıkıcılar, Amerikan usulü yıkacağız, dediler. Nasıl oluyor Amerikan usulü köprü yıkmak? Bombayla. Zaman zaman televizyon haberlerinde izlediğiniz gibi, yıkılacak şeyin her yanına bombalar yerleştiriliyor. Bombalar bir anda patlatılıyor. Böylece yapı çevreye hiçbir zarar vermeden yerinde çöküyor. Bu, o yıllarda geliştirilen bir teknoloji. Bunu bizimkiler ilk kez Demirtepe Köprüsü'nde denediler. Çok başarılı oldu. Gerçi biraz gürültü koptu ama zaten köprü de yıkılmadı. Başa dönersek, bu teknolojiyi ilk kez uygulayacak olan şirket Ankara Belediyesi ile anlaşmıştı. Büyük bir şov olacaktı. Bütün medya çağrıldı. Kameralar, foto muhabirleri yerlerini aldılar. Köprünün belki bin yerine küçük küçük patlayıcılar konuldu. O patlayıcılardan gelen kablolar kumanda merkezine ulaşıyor. Amerikan usulü bina yıkacak şirketin yöneticisi, şimdi ufak bir ses duyacaksınız, bir de bakacaksınız ki köprü yok, dedi. Halk da birikmedi değil. Biriken kalabalıkta bu işi bilmeyenler, hiç bilmeyenlere anlattılar. Bir ses gelecek, o kadar. Yani kulak vermezsen duyulmaz bile. Ufak bir pıt, o kadar. Amerikan usulü yıkımı yapacak yönetici, şimdi ben son kez köprünün üstüne çıkıyorum. Çünkü birazdan ne olacak bilin bakalım, dedi. Kalabalık bir ağızdan yanıtlandı. Az bir ses gelecek o kadar. Ve Amerikan usulü yıkım için yönetmen, şimdi yıkıyorum anlamında gülümseyerek medyaya baktı. Halka dönüp onları hafif selamladı ve mağrur biçimde kısa tombul işaret parmağını havaya kaldırıp dört bir yana ayrı ayrı gösterdi. Bunun anlamı bir parmaklık iş. Oldukça uzun süren alkış ve yaşa, bravo sesleri dindikten sonra düğmeye bastı. Çok şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Köprü bir toz bulutunun içinde kayboldu. Az sonra toz dağıldı. Köprü olduğu gibi orada öyle duruyor. Çevredeki her şey yıkılmıştı. Köprü hariç. Köprüde çizik bile yoktu. Peşinden Türk usulü yıkıma geçildi. Yani oldukça uzun zamanda ve kazma kürekle. Tabii ki Demirtepe Köprüsü'nü yıkanlar benim için anlamını hiçbir zaman bilemezlerdi. Köprünün kalın kalın yuvarlak sütun ayakları vardı. O ayakların betonuna kazınmış belki binlerce isim, kalp, ok resmi, mesaj, şiir. Köprünün ayakları arasında şarapçı bir ihtiyar yaşardı. Saçı sakalı birbirine karışmış, yaz kış palto ile oturan, bir de Süleyman Bey'inkinden bir fötr şapkası olan birisi. Demirtepe Köprüsü'nün altını hiçbir zaman unutamam. Çünkü eşim Andre ile randevu yerimizdi. Köprünün sağ ayaklarının altında buluşurduk. Onu ilk kez orada bekledim. Kim bilir, daha kaç kez heyecanlı bekleyişler. Kim bilir kaç kez ekiliş. Kim bilir kaç milyon defa gümbür gümbür kalp çarpıntısı. Bu yüzden Demirtepe Köprüsü'nün yıkılışı en çok beni ilgilendiriyordu. Amerikan usulü yıkamadıklarında sevinmiştim ama peşinden Türk usulü yıktılar. Yerine yenisini, çok daha mükemmeli yaptılar ya, ayaksız. Şarapçı ihtiyarla duygularımızın kesiştiği yer diye düşünüyordum. O ayaklara birlikte benim anılarım onun yuvası gitmişti. Kim bilir yaşayıp gördüyse. Köprünün yıkıldığı günlerde Hürriyet'te yeni yeni yazmaya başlamıştım. Köprümüzün yıkılmış olmasına üzüldüm. Oturup kendime göre Demirtepe Köprüsü'nün yıkıldığını eleştiren sert bir yazı yazdım. Yazımın ilk cümlesi şöyleydi. Köprülerimizi yıkmayalım. Bana göre teknik ve ilmi bir yazıydı ama içinde Andre ile buluşma yerimizdi gibi cümlelerde yok değil. Orada büyük bir proje uygulayan belediye başkanı Murat Karayalçın o gün telefon açtı. Üzgünüm, hanımefendiyle buluşma yerinizi yıkmışım. Kutu projesi. Bu bir mizah hikayesi değildir. Zaten hikaye de değildir. Olay 1996 yılında evimize doğalgaz bağlatmak gibi bir uygar düşünceyle başladı ve bitti. Biliyorsunuzdur, uygarlık genelde bir dilekçeyle başlar. Doğalgaz bağlatma dilekçemizi verdik, işlemler başladı. Önce bir kutu projesi çizildi ki doğalgaz saatimiz o kutunun içine konulacak. Kutu projemiz için bir maaşım tutarında para istediler. Tabii ki sevine sevine verdik. Gerçi bütün kutular standarttı. Yani bütün evlere takılan doğalgaz kutuları aynı olduğu halde ayrı ayrı proje çiziliyor, onaya gidiyor, bürokratlar ayrı ayrı imzalıyorlar. Ama kutular aynı. Olsun. Ve karımla ikimiz ev gezmelerinde olsun, eş ahbap sohbetlerinde olsun kutu projemizden laf açmadan edemez olduk. Ne yapıp yapıp lafı doğalgaz alacağımıza ve kutu projemizin çizilmekte olduğuna getirdik. Biliyorsunuz bizim kutu projemiz de yapılıyor. Yakında tamam. Nerede kuruyorsunuz? Niye? Kutu fabrikasını. Hayır, bir tek kutu. İçine doğalgazımızın saati konuluyor. Şimdi proje aşamasında. Zaten bir defa laf açılınca ben kutu ve proje hakkında artık ne biliyorsam. Kutu projesi nedir? İyi bir kutu projesi nasıl olmalı? İlk kutuyu kim yaptı? Kutuya niye kutu diyorlar? Bu arada kutu projemizle ilgili işlemler başladı. Kutu projemizi giren evrak, çıkan evraktan geçirip imzaya yolladılar. Başladık kutu projemizi kovalamaya. Kutuyla özdeşleşmiştik. Artık evde kutu projesinden başka konu yoktu. Henüz daha doğalgazın kendisine sıra gelmediği halde kutu projesi zaman alıyordu. 15-20 gün kadar imzada kaldı. Oradan çıktı, yine imzaya girdi. Oradan da makine mühendisleri odasına imzaya gitti. Bütün kutular aynı, bütün projeler aynı, bütün kutu projeleri aynı ama imza işlemleri ayrı ayrı. Biz devamlı kutu projesi konuşur olduk. Eşim zaman zaman uyarmıyor değil. Yine yüzün kutuya benzedi, çok kaptırdın ama. Sonunda kutu projemiz çıktı. Kutuyu getirip yerine taktılar. Bendeniz, elimde kutu projesi, kutunun başından ayrılamıyorum. Evirip çevirip bakıyorum. 30 kadar imzalı, hesap cetvelli, milimetrik ince hesaplar ve birçok teknik çizim. Kutu projeye uygun hazırdı. Ki doğalgaz saatini getirip içine takacaklar. Sıra geldi saati takmaya. Saat kutunun içine sığmadı. Ego içleri, çekiçlerle, sonra da balyozlarla kutuyu genişlettiler. Kutumuz dikdörtgendi, yumurta gibi oval oldu. Sonunda dik durması gereken saati kutunun içine yanlamasına sokup bağladılar. 3 gün kadar elimde kutu projesi doğalgaz saatinin başında öyle durdum. Doğrusunu isterseniz bir süre boş zamanlarımı elimde kutu projesiyle kutunun karşısında ayakta durarak geçiriyorum. Artık evimizde kutu projesini hiç konuşmuyoruz. Erkenciler. Biz erken ölürüz. Gazetecilerin yaş ortalaması, yeraltı karanlığında çalışan madenciler ya da rutubetli yağlı makine dairelerinde çalışan gemi adamlarıyla aynı. 45 mi, 47 mi? Sizler bilmezsiniz. Maden işçisinin soluduğu kirli hava, karanlık. Gemi adamının yorgunluğu ve özlemi de bir parça öldürür bizi. Genellikle yüreklerimiz dayanmaz. Yer yer yanan, savaşan, ölen, öldüren bir ülkede gazeteci olmanın faturası ağırdır. Tabii ki yüreğiniz gazeteci ise. Herkesten erken çıkarız yola. Nasıl derlerdi meyhaneciler? Erkenci. Yüreklerimiz çok dayanmaz. Ülkenin neresinde olursa olsun her karga biraz da bizi döver. Her taş biraz da bizi yaralar. Her kurşun biraz da bizi vurur. Her depremde sallanır, her yangında biraz yanarız. Ve erken çekip gideriz. Erkenciler. Gündüzleri odalarımızın camına, çerçevesine kurşun sıkarlar. Bir bakarsınız bombalar, kurşunlar kimimizi daha da erken götürür. Kalem her işe yarıyor da bir tek çelik yelek, demir zırh, kalkan olmuyor. Kaçımızın cesedini bir arabanın koltuklarında kurşunlarla delik deşik olmuş buldular. Kaçımızı bombalarla parçaladılar. Bir bakarsınız postacı gelir, her taraftan bir ürperti çıkar. Bir tehdit, karanlıklarda alınmış bir idam kararı. Ya da bir yoksulun yakarışı. Bir çocuğun kalem defter isteyişi. Hiç fark etmez. Her biri biraz daha öldürür bizi. Geceleri, başımızı yastığa koyunca çocukların ağladığını duyarız. Bir kadının hıçkırığı, bir babanın yoksulluğu. Onlar ta gündüzden bir mektup kağıdıyla gelip beynimize yerleşmiştir bile. Karanlık bastırıp sessizlik çöktüğünde el ayak her şey çekilir de bir onlar kalır bize. Kısacası gündüz de gece de yüreklerimiz boş durmaz. Birimiz çekip gittiğinde kalanlar sıra bekleriz. Korktuğumuzu söyleyemeden. Kalemlerimizi sanki korkuyormuşuz gibi sallayarak. Ve gazeteciler erken ölür. Biz erkenciler. Kitabın sonu.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.